Ayrım 32, sayfa 217. Mısır savaş senelerinde ve daha sonra sadece müttefik birliklerin değil, devrilmiş yahut ülkeleri işgale uğramış hanedanların da merkezi oldu. Kavalalı ve Avrupa hanedanları arasında 19. asırda Hıdivler devrinde başlamış olan şahsi dostluklar, Kral Faruk zamanına kadar devam etmiş ve Faruk, memleketleri Alman yahut İtalyan işgaline uğramış bütün hükümdarların Mısır'a gelmelerine izin vermişti. Mısır'ın bir sürgünler cenneti olmasının arkasında İngiltere'nin de rolü vardı. Memleketi Naziler tarafından işgal edilen ve parçalanan Yugoslav Kralı II. Peter, Belgrad'ı terk ettikten sonra hükümetiyle beraber önce Kudüs ve İngiliz mandası altındaki Filistin'de kalmış, oradan Mısır'a gitmiş, bir müddet Kahire'de yaşadıktan sonra Londra'ya geçmişti. Yunanistan'ın da 1941'de yine Nazi işgaline uğraması üzerine Kral II. George da Mısır'a gelip İskenderiye'nin en zengin Rumlarından olan Benaki ailesinin himayesine girmiş ve maddi sıkıntı çekmemişti. Arnavutluğun devri kralı Zog da sürgününü rahat geçirebilen sabık devletlulardandı. Ülkesinin 1939'da İtalyan işgaline uğraması üzerine hazinesini de yanına alarak önce İngiltere'ye, oradan da Mısır'a gitmiş ve İskenderiye'de mükellef bir villa kiralamıştı. Mısır'da 1952 ihtilaliyle iş başına gelen Cemal Abdülnasır, Kral Zog'un darbecilerin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu fark etti. 1953'te Mısır'ı terk etmesini istedi ve Zog Fransa'ya yerleşti. İskenderiye'de birbirleriyle çok yakın akraba, hatta baba kız ve dede torun olan iki kral daha vardı ve beş parasızdılar. İtalyan ve Bulgar kralları. 1946'da oğlu Umberto lehine tahtından feragat etmeye mecbur kalan İtalyan kralı 3. Victor Emmanuel de Mısır'a iltica etmişti ve bir başka memleketin, Bulgaristan'ın sürgündeki ana kraliçesi olan kızı da Bulgar kralı olan oğluyla beraber İskenderiye'deydi. Victor Emmanuel'in kızı Prenses Giovanna, kodluyorum G-I-O ve A-N-N-A, 1930'da Bulgar kralı 3. Boris ile evlenerek Bulgar kraliçesi olmuş, 1937'de oğlu Simeon'u dünyaya getirmiş ve başına gelmedik felaket kalmamıştı. Kocası 1943'te çok büyük ihtimalle Adolf Hitler'in emriyle zehirlenmiş, yerine 6 yaşındaki oğlu geçmiş ama henüz çocuk olduğu için bir naipler konseyi kurulmuş, konseyin başına oğlunun amcası Prens Kiril geçmiş ve Prens Kiril 2 sene sonra meydana gelen komünist darbede kurşuna dizilmişti. Oğlu ve kızıyla beraber bir sene boyunca sarayına hapsedilen Prenses Giovanna'ya 1946'da 48 saat içerisinde Bulgaristan'ı terk etmesi bildirilmiş ve kraliçe İstanbul üzerinden Mısır'a babasının sürgünde bulunduğu İskenderiye'ye gitmişti. Giovanna'nın başına gelenler bu kadarla da son bulmadı. Kendisine ait olan ve Sofya'da kalan bazı mücevherler ile evrakı Mısır'a getirtebilmek için daha önce kocasının emrinde çalışan bir İtalyan vasıtası ile Bulgaristan'ın komünist idarecileriyle temas kurdu. Ana kraliçeye her nasıl olduysa mücevherleri ve belgeleri alma izni verildi. Mühürlü bir sandığa konarak Sofya'dan Kahire'ye giden bir yolcu uçağına yüklendi ve görüşmeleri yapan İtalyan da uçağa binerek Mısır'a doğru yola çıktı. Ama uçak havadayken infilak etti, içerisinde bulunan herkes öldü, elmaslar ve belgeler de denize saçıldı. Kraliçe Giovanna, oğlu Simeon'u İskenderiye'de çok zor şartlar altında büyüttü. Genç kral parasızlık yüzünden tabanı delik ayakkabıyla dolaşmak ve okula giderken ayakkabısının tabanındaki deliği katlanmış gazeteyle kapatmaya çalışmak zorundaydı. Simeon, Doğu bloğunun çökmesi üzerine 55 senelik sürgünden sonra memleketine döndü, 2001'de seçimlere girdi ve 4 sene boyunca vaktiyle tahtına oturduğu Bulgaristan'ın başbakanlığını yaptı. 1996'da daha sonra 9 Oscar kazanacak olan ve başrolünü Ralph Fiennes'in oynadığı bir film çekildi. Kodluyorum R-A-L-P-H-F-I-E-N-N-E-S. The English Patient yahut Türkçesiyle İngiliz Hasta. Film uçak kazasında yanan ve hastaneye yatırılan bir askerin ölmeden önce yaşadığı aşkları ve uğradığı ihanetleri hatırlaması üzerine kuruluydu. İngiliz olduğunu söyleyen ve doktorlarla hemşirelerin bu yüzden İngiliz hasta dedikleri yaralı ağır yanıklar içindeydi ve bütün hayatını hatırladıktan sonra hastanede can veriyordu. Senaryo gerçek bir kişinin hayatı üzerine kurulmuş ama hayat hikayesinde değişiklikler yapılmıştı. Filmin kahramanı gerçek hayatta Stadani, kodluyorum Zsadany ve Törökşent Miklós Kontu, kodluyorum Török, Szent Miklós olan László Olmási, kodluyorum László Almásy adında bir Macar asılzadesiydi. Savaş sıralarında yaralarından dolayı bir hastanede değil, çok sonraları 1951'de Avusturya'da dizanteriden ölmüştü ve aslında hayatını konu alan filmden daha renkli yaşamıştı. Kont Olmasi 1895'te doğdu ve çok iyi bir eğitim gördü. Motorsporları, izcilik, pilotluk ve özellikle de çöl araştırmaları hobisiydi ve sonraki senelerde Mısır'daki Zerzura vahasını bulması ile dünyanın önde gelen çöl kaşiflerinden olmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından istihbarat subayı olarak görevlendirildi ve Afrika'ya Mareşal Rommel'in emrine verildi. Çölü gayet iyi bilmesi sayesinde kendisine verilen vazifeleri mükemmel şekilde yerine getirdi. Rommel'den demir haç nişanı aldı. Bir ara Türkiye'ye de gelen Olmasi'yi Macaristan'da savaştan sonra iktidarı ele geçiren komünistler hapse atıp ihanetle suçladılar. Beraat etmesine rağmen serbest bırakılmayınca İngiliz istihbaratının ve Mısır kraliyet ailesinin bir mensubunun yardımıyla hapisten kaçıp Avusturya'ya gitti. Bir ara komünist ölüm timlerinin takibine uğradı, İngilizler tarafından gizlice Kahire'ye gönderildi ve Kral Faruk Olmasi'yi Kahire'de yeni kurulan Çöl Araştırma Enstitüsü'nün başına geçirdi. Kont Olmasi Avusturya'da bulunduğu sırada dizanteriye yakalandı, 22 Mart 1952'de Salzburg'da öldü ve orada defnedildi. Olmasi savaş yıllarından sonra Avrupa'ya tatile giden Nesli Şah'a konserlerde ve opera temsillerinde sık sık refakat edecekti. Nesli Şah anlatıyor. Lazlo benden yaş itibariyle hayli büyük olmasına rağmen gayet samimi arkadaşımdı. Harp senelerinde Kahire'ye gizli şekilde gelip gitmişti. Ama o zaman değil, savaştan sonra tanışıp çok yakın ahbab olduk. Kocamın ve akrabalarının dostuydu ve çölü onların sayesinde tanımış, çöle aşık düşmüştü. Prens Yusuf ve Prens Kemalettin ile beraber sık sık sahraya gider, araştırmalar yapardı. Her iki prens de Afrika'nın coğrafyası üzerine çalışmışlar, çölün haritasını yapmışlardı ve Londra'daki Royal Geographic Society'nin üyesiydiler. Laszlo onlarla dolaşa dolaşa çölü cebi gibi öğrenmişti. Çölün neresinden geçilir, neresinden geçilmez, nerede avlanılır hepsini biliyordu. Hatta Zerzura'da bir vaha keşfetmişti. Sonraları Kahire'nin aşağısında Asyut'a yakın bir yerlerde tarih öncesinden kalma Paris diye bir köy buldular. Köyde grotto mağaralar vardı, aynen Avrupa'daki gibi duvarları boyalı ve resimli mağaralar. Bu keşiften sonra daha çok şöhret kazandı. Doğduğu zaman Macaristan henüz müstakil devlet değildi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun parçasıydı. İlk harpten sonra imparatorluk bölünürken bunların şatosunun bulunduğu bölgeyi her nedense Avusturya'ya vermişler ve Laszlo Avusturyalı. Hitler sonra Avusturya'yı ilhak edince de tabiatıyla Alman oldu. Tayyarecilik de yaptığı için askere çağrılıp Alman ordusuna dahil etmişler. Rommel o sırada Afrika'ya gelmişti ve Olmasi'yi çölü iyi bildiği için hemen Rommel'e göndermişler. Almanlar El Alamein'den İskenderiye'yi, çölden Asyut'a, oradan da Kahire'ye inmek istiyorlardı. Rommel, tankların çölden Asyut'a giderlerken takip edecekleri yolun vaziyetini görmesi için Olmasi'yi vazifelendirmiş, o da yanına birkaç arkadaşını alıp çölü aşmış. Asyut üzerinden Kahire'ye gelmişler. Üzerlerinde Alman üniforması varmış ama Kahire'de üniformalılar o kadar fazlaymış ki bunların Alman olduklarını kimse fark etmemiş. Rahat rahat dolaşıp geldikleri yoldan dönmüş, Rommel'e istediği malumatı götürmüşler. Sonraları Olmasi'yi, ''Kuzum, Kahire'ye kadar Alman üniformasıyla gelmeye nasıl cesaret ettin?'' diye sordum. ''Üniformayla gelmeye mecburdum. Hem Kahire'de o kadar çok milletin askeri vardı ki tanıyamazlardı.'' dedi ve anlattı. ''Yolu çok iyi biliyordum. Arabalar nereden geçer, tanklar hangi yolu takip edebilirler, hepsini biliyordum.'' Asyut'a vardık, oradan Kahire'ye indik. Yol boyunca üniformamı çıkartmadım. Şayet sivil giyinseydim, yakalandığım takdirde casus diye hemen kurşuna dizilirdim. Halbuki üzerimde üniformamla bulsalardı, askeri esir diye hapsetmek zorunda kalırlardı. Kahire'de İngiliz, Kanadalı, Yunan, Çekoslovak, Fransız, Hollandalı, Yeni Zelandalı, Avustralyalı, Hintli Bütün işgal edilmiş memleketlerin askerleri, bilmem neler falan, o kadar çok üniforma vardı ki. Üstelik hepsinin giydiği başkaydı ve onların arasında biz kayboluyorduk. Alman olduğumuzu fark etmediler. Onbaşı harpten sonra bir müddet Kahire'de kaldı. Kahire'nin polis müdürü Russell Paşa dediğimiz bir İngiliz vardı. Onbaşı onun kızıyla flört ederdi. Hatta flörtten de öte beraber yaşarlardı. Janoş isminde bir de kardeşi vardı ve Janoş ile Laszlo bizim Tahir Paşa ile can ciğer ahbaptılar. Kahire'deyken bize sık sık akşam yemeğine gelirdi ve ailece gayet samimi görüşürdük. Avrupa'ya gittiğimizde de Salzburg'daki konserlerde bana kavalyelik ederdi. Kocam bazı operalardan hoşlanmaz. Mesela Richard Strauss'un Rosenkavalier'ini sevmezdi ve ben o operalara Olmaşı ile beraber giderdim. Kodluyorum RICHARD STRAUSS ROSN KAVALIER. Neslişah çocuklarının dünyaya gelmesinden sonra sevdiği ama uzun zamandır ara vermiş olduğu bir iş ile daha yakından uğraşmaya başladı. Binicilikle. Hocası binicilik tarihinin en büyük isimlerinden kabul edilen Amadeo Guille idi. Kodluyorum Amadeo Guillet. İtalya'nın Piemont şehrinin aristokrat bir ailesine mensup olan Amadeo, 1909'da doğdu, süvari subayı oldu. 1936'da Berlin'de yapılan yaz olimpiyatlarında rekor üstüne rekor kırdı. İtalya'nın Kuzey Afrika'da girdiği savaşlara ve İspanyol İç Savaşı'na da katıldı. Ama asıl şöhretini 2. Dünya Savaşı'nda Habeşistan'daki İngiliz tanklarına karşı çoğunu yerlilerin oluşturduğu süvari birlikleriyle ve sadece kılıçla yaptığı saldırılarda elde ettiği başarılarla kazandı. Eritre'deki ve Etiyopya'daki gerilla savaşlarını organize ettikten sonra Yemen'e geçmiş, Yemen imamının birliklerini eğitti. Savaştan sonra askerlikten ayrıldı, bir ara üniversitelerde antropoloji dersleri vermek istedi ama dış işlerine girdi, diplomat olarak çeşitli memleketlerde bulundu, 1975'te İtalya'nın Hindistan Büyükelçisiyken emekliye ayrıldı. 101 yaşına kadar yaşayan Amadeo, hayata 2010 Haziran'ında Roma'da veda ettiğinde İtalya'nın yaşayan tek savaş kahramanıydı. Cenazesi devlet töreniyle kaldırıldı ama merasimde bir ayrıcalık yapıldı. Tabutunu hayatının sonuna kadar bağlı kaldığı İtalyan kraliyet ailesinin, yani Savoy Hanedanı'nın bayrağına sardılar ve cenazesinde İtalyan Milli Marşı yerine kraliyet marşı çalındı. Neslişah anlatıyor. Amadeo, dünyanın en iyi süvari zabitlerinden biriydi. İtalya'nın olimpiyatlarda altın madalya üzerine madalya alan Piero Linzeo adındaki meşhur süvarilerini de o yetiştirmişti. Kodluyorum P-I-R-O D-I-N-Z-E-O. Evinde Linzeo'nun "Hocam Amadeo'ya" diye imzaladığı bir fotoğrafı dururdu. Amadeo her şeyini İtalya'ya ama krallığa vakfetmiş gibiydi. İtalya'da 1946'da krallık kaldırılıp cumhuriyet gelince Amadeo ordudan istifa etmiş ve Kral Umberto'ya gidip "Bu cumhuriyete hizmet edemeyeceğim için ordudan ayrıldım" demiş ve kraldan sürgünde kendisine refakat etmek istediğini söylemiş. Umberto tam bir devlet adamı gibi davranmış. "Hayır, sen bana değil İtalya'ya hizmet ediyordun ve bundan sonra da etmeye devam edeceksin" demiş. Sonra cumhuriyetin değil İtalya'nın emrinde olduğunu, ordudan istifa ettiğine göre hariciyeye geçmesini, zira birçok memleketi çok iyi bildiğini söylemiş ve memleketine diplomat olarak hizmette bulunmasını istemiş. Amadeo, kralın arzusuna karşı çıkması imkansız olduğu için dış işlerine geçti ve Mısır'a İtalyan sefaretinin 4. sekreteri olarak geldi. Birdenbire 3., sonra 2., daha sonra da 1. sekreter oldu. Hem sefiri hem de sefareti tek başına idare etmeye başladı. Ve o arada yeniden Habeşistan'a gidip geldi. Mania atlama derslerini ben Amadeo'dan aldım. Binicilik kulübünde haftada 2 gün buluşurduk ve sadece atlamayı değil, nasıl iyi bir binici olacağını da öğretirdi. Savaş senelerinde Kahire'de vazife yapan İngiliz subayı Billy McLean ile sonraki senelerde dost olmuştuk. Kodluyorum B-I-L-L-Y-M-C-L-E-A-N. Dipnot 10, Billy McLean yahut asıl adıyla Neil McLean, parantez içinde 1918-1986, savaş yıllarında İngiltere Başbakanı Winston Churchill tarafından bizzat kurulan ve Alman işgali altındaki ülkelerde direniş ve gerilla faaliyetlerini düzenlemekle görevli olan SOE, parantez içinde Special Operations Executive grubunun önde gelen bir mensubuydu. İlk görev yeri olan Filistin'den Etiyopya'ya gönderildi ve işgalci İtalyan birliklerine karşı yapılacak direnişi organize etti. Kahire'de ve İstanbul'da çalıştıktan sonra Arnavutluk'ta bulundu. Enver Hoca'nın Arnavutluk'ta kurduğu komünist rejimi yıkmak için savaştan sonra uzun müddet çaba gösterdi ama başarı kazanamadı. Ordudan yarbay rütbesiyle emekli olduktan sonra İngiltere'de 1954'te yapılan seçimlere katıldı ve Avam Kamarası'na seçildi. Milletvekili ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın bir çeşit danışmanı olarak çeşitli ülkelerde temaslarda bulundu. Mısır'da 1952'de bir darbeyle iş başına gelen Cemal Abdülnasır'ın devrilmesi için her türlü yolun denenmesi gerektiğini söylemesiyle dikkati çekti. 1956'da çıkan Süveyş krizi sırasında kanala İngiliz paraşütçülerinin indirilmesinde MacLean'in önemli etkisi vardı. Siyasi hayatını 1964'te noktalayan Billy MacLean, daha sonra da İngiliz Dışişleri Bakanlığı adına Orta Doğu ülkelerinde yıllarca çalışmalar ve görüşmeler yaptı. Kitaba dönüş. Billy ile Amadeo, savaş sırasında Habeşistan'da aynı anda karşı cephelerde bulunmuşlar ama hiç karşılaşmamışlardı. Billy, daha önceleri bana Amadeo'dan bahsederken, "Bu adam tanklara karşı atlarla saldırmıştı. Müthiş cesareti vardı," diye anlatırdı. Daha önce bir İngiliz tayyarecinin o muharebeler sırasında yukarıdan çektiği bir fotoğraf görmüştüm. Bir tarafta Amadeo'nun süvarileri, öbür tarafta İngilizlerin tankları vardı. İki eski düşmandılar ve karşılıklı saflarda savaşmışlardı. Ama Billy'nin Amadeo'nun askerliğine ve bilhassa süvariliğine hayranlığı vardı. 1970'li senelerde Londra'ya, oğlum Abbas'a gittiğim sıralarda Amadeo ile görüşürdük. Billy bunu işitmiş, "O muhteşem düşmanımla beni tanıştır," dedi. Bir akşam her ikisini de Abbas'ın evinde yemeğe davet ettik. Birbirleriyle daha kapıda kucaklaştılar.